Ayrım 10, sayfa 111. Reis, Suriye'nin çok yakında işgal edileceği haberini alınca Suriye'nin yanında olduğunu göstermek, yardım önerisinde bulunmak, aynı zamanda da Sovyetlerin kendisine verdiği bilgilerin ciddiyetini yerinde öğrenmek için çok güvendiği Genelkurmay Başkanı Muhammed Fevzi'yi Şam'a gönderdi. Fevzi geri döndüğünde sakinleştirici bir Mısır deyişiyle özetledi ona durumu. Mafiş hace, hiçbir şey yok. Nasıl olur diye sordu reis. General şöyle yanıt verdi. İsrailler güçlerini sınıra yığmamış ve Suriyeliler de öyle yakında işgal edileceklermiş gibi bir hava yok. Nasır şaşırıp kalmıştı bu işe ama geri adım atamazdı artık. Birlikleri Sina Yarımadası'nda savaş düzenine girmişti bile. Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri çekip gitmişlerdi ve kamuoyunda gerilim durmadan artıyordu. Nasır da pek çok büyük konuşmacı gibi dinleyicilerinin ruh hallerine her zaman duyarlı olmuştu. Özellikle de İsrail-Arap davasında, hatta çoğunlukla kendi retoriğinin tutsağı durumuna düşüyordu. 1967'nin o kavurucu günlerinde kamuoyunun baskı altına alınamayacağı, halkın adını haykırdığı kişiye tutumunu dayatacağı açıktı. Nasır, 22 Mayıs'ta Tiran Boğazı'nın deniz seferlerine kapatıldığını duyurduğunda bu siyasi yaşamında daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir yankı uyandırdı. Daha o gün Mağrip'ten Irak'a bütün Arap kentlerinde gösteriler yapılmaya başlandı. Durmadan aynı slogan atılıyordu. Dün kanalı ulusallaştırdık, bugün de boğazı kapattık. Şimdi bakınca bu biz söylemi gülmemize neden olabilir ama gerçek bir duyguyu yansıtıyordu o sıra. Arap halkları Nasır'da kendilerini buluyorlar ve onun siyasal kararlarına sanki onları kendileri belirlemişler gibi sahip çıkıyorlardı. Düşünüldüğünde bu hem tamamen aldatıcı hem de köküne kadar doğruydu. Mısır Devlet Başkanı o günlerde gücünün doruğunda görünüyordu. Halklar hazırlanmakta olan savaşı ve o savaşı yürütecek önderi öyle benimsemişti ki artık hiç kimse onun yoluna çıkamazdı. Bu konuda en akılda kalıcı tepkiyi reisin başa geçişinden beri en kararlı rakibi olan Kral Hüseyin verdi. İki adam arasında o zamana dek amansız bir mücadele vardı. Ama birden 30 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde Haşimi hükümdarı özel uçağını atlayıp Kahire'nin yolunu tuttu ve eski düşmanına yaklaşmakta olan savaş için krallığının bütün kaynaklarını onun emrine verdiğini bildirdi. Şaşıran ve hala ondan pek hoşlanmayan Nasır'sa Mısırlı bir kurmay subayın Ürdün ordusunu başına geçmesini şart koştu. Hüseyin hiç itiraz etmeden bu şartı kabul etti. Bu 180 derecelik dönüş üstünde biraz durmamız gerek. Küçük kral ne bir hatip ne de bir laf cambazıydı. Ayrıca ülkesinin bağımsızlığına canı gönülden bağlıydı. Üstelik İsrail devletinin amansız düşmanı da değildi. Askeri intikam peşinde koşmuyordu. Yaklaşık yarım yüzyıl sürecek olan bütün saltanatı boyunca Siyonist düşmanla ilişkiler konusundaki Arap tabularına uymayı da reddedecek, yabancı ülkelere yaptığı ziyaretlerde sık sık İsrail yetkililerle görüşecekti. Hatta 1995'te Kudüs'te Yitzhak Rabin'in cenazesinde bir konuşma yapıp onun aleyhine kutsal kenti ele geçiren Rabin'e dostum diyecekti. Mayıs 1967'de Nasır'a katılmasının nedeni dönemin yurtsever meşruiyetine aykırı davranmayı hayati bir hata olarak görmesiydi. Ortaya çıkan savaşta yer almamanın, çatışmaların sonu nereye varırsa varsın Haşimi monarşisi üstünde yıkıcı etkileri olabilirdi. Arapların zaferi Nasır'ı Ürdün tahtını ortadan kaldırabilecek bir konuma taşır, Arapların bozguna uğraması ise öncelikle savaşa katılmayanın eleştiri oklarına hedef olmasına yol açardı. Hüseyin, savaşın artık kaçınılmaz olduğu andan başlayarak Mısır'ın yanında yer alması, hatta onun emrine girmesi gerektiğini anlamıştı. Meşruiyet içgüdüsü böyle çalışır işte. Hükümdar hiç kuşkusuz Batı Şeria'yı kaybedecekti ama bunun zaten önüne geçilemezdi. Savaş patlak verdiği anda ya İsrailler ya da Arap isyancılar alacaklardı orayı. Filistin savaşına katılmayı reddederse milyonlarca Filistinliyi bir daha yönetemezdi. Kral çeyrek yüzyıl sonra 1. Irak Savaşı sırasında da buna benzer bir tutum sergileyecekti. Bütün dünya Saddam Hüseyin'e karşı güç birliğine giderken Haşimi hükümdarı onun yanında yer aldı. Saddam Hüseyin'in kazanmasını mı istiyordu? Kesinlikle hayır. Yoksa Iraklıları zafere ulaşabileceklerine mi inanıyordu? Hiç ilgisi yok. Kral sadece Orta Doğu tarihinin bu çok önemli dönemecinde halkıyla birlikte yanılmayı, halkına karşı haklı çıkmayı yerlemişti. Hükümdarın 1967'deki tutumu, İsrail'in öteki komşusu Lübnan'ınkiyle karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılır. O dönemki Lübnanlı yetkililer en akla yatkın görünen kararı almışlar, savaşa katılmamayı seçmişlerdi. Ama bu şekilde hareket ederek yurttaşlarının büyük bir bölümünün gözünde yurtsever meşruiyetlerini yitirecekler, bu yüzden de ülke 40 yıl sonra bile çıkamayacağı tarihsel bir batağa sürüklenecekti. Silahlı Filistin örgütleri 1968'den başlayarak Lübnan topraklarından saldırılar düzenlemeye başladılar. İsrailler buna sert biçimde karşılık verdiğinde ve Beyrut'taki yetkililer güçlü komşularının saldırılarını geri püskürtemediklerinden fedaileri cezalandırmaya karar verdiğinde kamuoyunun bir bölümü açıkça fedailerden yana hükümetlerine karşı bir tavır ortaya koydu. Bunun sürekli dile getirilen gerekçesi şuydu. Düşmana karşı savaşmamış olan Lübnan ordusu hiç olmazsa savaşanlara çatmamalıydı. En bilge siyasetçiler bu 1967 savaşıyla Arap ülkelerinin tarihlerindeki en saçma işlerinden birine kalkıştıklarını, Lübnan'ın İsrail'in öteki üç komşusunun yanında yer alması durumunda Mısır gibi, Suriye gibi, Ürdün gibi topraklarının bir bölümünü kaybedeceğini ve ordusunun da büyük olasılıkla mahvolacağını, bunun da ne güç ilişkilerinde ne de savaşın sonucunda bir değişiklik yaratacağını yineleyip durdular. Ama boşuna. Bütün bunlara zaten kimse ciddi biçimde karşı çıkamazdı. Ama yine de nüfusun büyük bir bölümü hükümetini ve ordusunu desteklemez oldu. Hükümetin ellerinde silahlı mücadeleye sürdürenlere karşı tavır almasına katlanamıyordu. Müslüman cemaatlere ve sol partilere bağlı olanlar başta olmak üzere bazı Lübnanlılar bunun sonucunda kendi ordularının Filistinli militanlarınki olduğunu, diğer ordunun ise Hristiyanların ve sağın emrinde olduğunu düşünmeye başladılar. Düzenli ordu bölünmeye başladı ve merkezi devlet bölgedeki denetimini yitirdi. Ülkenin en çok sıkıntı çeken bölgesi güneyiydi. Fedailer oraya yerleşmişlerdi. Saldırılarını oradan düzenliyorlar, İsrailler de onlara karşılık veriyorlardı. Çoğunluğu Şii olan yerel halk, kimsenin kendisini umursamadığını, terk edildiğini, kurban edildiğini, iki ateş arasında kaldığını hissediyordu. Hatta İsrailler kadar Filistinlileri de lanetliyordu. İşte bütün bu öfkeden Hizbullah doğdu. 1982'de İsrail ordusu kendisini Beyrut'a kadar götüren bir savaşın sonunda artık cezalandırma amaçlı belli bir noktaya yönelik saldırılarla yetinmemeye, sınırı adam akıllı biçimde tutabilmek için Lübnan'ın güneyini işgal etmeye karar verdi. Bunun üstüne İran'daki din kardeşlerinden esinlenen, onlardan silah ve para yardımı alan Şii militanlar da başlangıcından beri çok etkin olan bir direniş hareketine giriştiler. Uzun zaman boyunca savaşa katılmayan tek halk olduğu için öteki Araplar tarafından alay alınan Lübnanlılar yavaş yavaş mücadele etmesini bilen tek halk olarak görülmeye başlandı. Zira Mayıs 2000'de İsrail ordusunun ülkesini terk etmesini sağlamış, ardından da 2006 yazındaki savaşta İsrailleri çok güç durumlara düşürmüştü. Böylece 1967 savaşını izleyen yıllarda İsrail'in savaşa katılmış olan üç komşusu, İsrail devletiyle sınırlarının bütünüyle sakinleşmesini sağlayan uzlaşmalar sağlarken, Mısır ve Ürdün bu konuda anlaşma, Suriye ise geçici anlaşma imzalamıştı. Yalnızca savaşa girmek istemeyen dördüncü komşu barış elde edememişti. O zamandan beridir işler karmakarışık. Kuramsal olarak o dönemin liderleri çatışmanın dışında kalarak akıllıca davranmışlardı denebilir. Ama uygulamada her şeye karşın Lübnan'ın savaşa katılmamasının karşılığı olarak ödediği bedel katılması halinde ödeyeceğinden bin kat daha ağır oldu. Şimdi meşruiyetin işleyişiyle ilgili bu uzun bölüme son verip Nasır'ın umut edilen zaferi vaat ederek Arap ulusunun dizginlerini ele aldığı ya da yeniden ele aldığı Mayıs ve Haziran 1967'deki o günlere dönelim. Onun silahlı kuvvetleri ile İsrail'inkiler karşı karşıyaydı artık. Başlangıçta ilk saldırıyı kendilerinin düzenlemesi gerektiğini düşünen reis, sonradan bunun siyasal açıdan bir felakete yol açacağını, o zaman Amerikalıların bütünüyle İsrail'in yanında yer alacaklarını ve Sovyetlerin de güç durumda kalacağını göz önünde bulundurarak bu düşüncesinden vazgeçmişti. Ama bunun tersine, ilk saldırının karşıdan gelmesine izin verirse kendini birdenbire mükemmel bir diplomatik konumda bulacaktı. Başta General de Gaulle'ün Fransa'sı olmak üzere bütün dünya onun yanında olacaktı. ABD de saldırgan tarafın yararına hareket edemeyecekti öyle kolay kolay. Her şekilde diye düşünüyordu, çatışmalar haftalara, bütün cephelere yayılacak, bütün Arap ülkelerinden akın akın destek güçleri gelecek, dolayısıyla da İsrailler ister istemez tükeneceklerdi. Sonuç olarak da öyle bir düzenleme yapılması gerekecekti ki, bu hem Mısır hem de kendisi için çok önemli bir siyasal zafer olacaktı. Elbette bu tutumun bir bedeli vardı. Nasır da bunu pekala biliyordu. İlk saldırıyı İsraillere bırakmakla bir risk alıyordu. Ama bunun önceden hesap ettiği bir risk olduğuna inanıyordu. Kendisinin sağ kolu Mareşal Abdülhakim Amer, İsrail bombardıman uçaklarının hepsi birden saldırsa bile Mısır'ın savaş uçaklarının yalnızca %10'unu ya da %15'ini yitireceğini söylemişti kendisine. Birkaç gün içinde de Sovyetler onların yerine yenilerini koyarlardı. Nasır'ın kesinlikle öngöremediği şey, İsraillerin vuracağı ilk darbenin Mısır Hava Kuvvetleri'ni yok edeceğiydi. Ne var ki 5 Haziran 1967 Pazartesi sabahı bu öngörülemeyen şey meydana geldi. Bombardıman uçakları çok alçaktan uçarak aynı anda bütün askeri havaalanlarına saldırdı. Pistleri kullanılmaz hale getirip yerdeki uçakları yok etti. Kara ordusu sapasağlam duruyordu ve Sina Yarımadası'nda daha uzun süre savaşabilirdi. Bu da başkana kendini toparlaması, yitik uçakların yerine yenilerini koyması ve hatta bir karşı saldırı hazırlaması için gereken süreyi tanıyabilirdi. Ama Mareşal Amer şaşkınlıktan paniğe kapılarak bütün güçlerin geri çekilmesini emretti. Bu da bir bozguna dönüştü. Savaşta Mısır'ı saf dışı bırakan İsrail ordusu Kudüs'e ve Batı Şeria'ya yönelip kısa bir sokak savaşıyla burayı ele geçirdi. Ardından Suriye'deki Golan'a doğru ilerledi. Golan tepeleri de büyük bir direnişle karşılaşılmadan düştü. Bir haftanın sonunda çatışmalar sona ermişti. Kazananlar bu çatışmayı 6 gün savaşı olarak, kaybedenlerse başlarda En-Naksa yenilgi, sonra da sadece Haziran Savaşı olarak adlandıracaklardı. Bu yüzeysel adlar o günlerde Arapların yaşadığı sarsıntının şiddetini yansıtıyor aslında biraz da. Bu kısacık savaşın onların gözünde bugün bile dünya algılarını belirleyen ve davranışlarını etki eden bir trajedi olduğunu söylemek aşırıya kaçmak olmaz. Bozgunun ertesinde Arapların hepsi ve dünya üstündeki Müslümanların birçoğu kendilerini sorgulamaya başladılar. Herkes kendince sorular soruyor, bunlara yanıtlar veriyordu. Ama soruların özü aynıydı. Nasıl böyle bir yenilgi yaşanabilmişti? Nasır, bozguna mazeret göstermek için saldırıyı İsrail'in tek başına düzenlemediğini, Amerikalılar ile İngilizlerin de işin içinde olduğunu söylemeye başlamıştı. Bu doğru değilse de kısa vadede Mısırlıların ve bütün Arapların yaşadıkları umutsuzluğu biraz olsun hafifletmeye yarayabilirdi. Büyük bir güç karşısında yenilgiye uğramak elbette feci bir şeydi. Ama bir yandan da doğal bir durumdu. Öyle ya da böyle daha 20 yıl önce kurulmuş Mısır'ın onda biri nüfusa ve daha az askere sahip bir ülkeye yenilmekten çok daha az onur kırıcıydı. 1967 savaşı yeni doğmakta olan Yahudi devletinin 1948'de güç birliği içindeki komşularına kafa tutarak iki paralık ettiği itibarlarını kurtarmalıydı. Arapların yeniden kendilerine güvenmeye başladıklarını, eski itibarlarına kavuştuklarını, Nasır'ın himayesindeki ulusal yeniden doğuşlarının en sonunda öteki uluslar arasında hak ettikleri yeri kendilerine sağladığını kanıtlamalıydı. Ama öyle olmadı. Bu yıldırım gibi gelen bozgun, kendilerine olan saygılarını yitirmelerine yol açmış, düşman olarak algıladıkları, düşmanları tarafından yönetildiğine ve içinde artık kendilerine yer olmadığına inandıkları dünya ile aralarında uzun süre devam edecek derin bir hor görü ilişkisinin kurulmasına neden olmuştu. Dünyanın geri kalanının onların kimliklerini oluşturan her şeyden nefret ettiğini, değerlerinin küçümsendiğini hissediyorlardı. Daha da önemlisi, bu nefret ve küçümsemenin çok da haksız olmadığını düşünüyorlardı içten içe. Bu ikili nefret, dünyadan ve kendinden nefret, içinde bulunduğumuz yüzyıl başına damgasını vuran yıkıcı ve intihara meyilli tutumları büyük ölçüde açıklıyor. Bu tür tutumlara Irak'ta ve başka yerlerde öyle sık rastlanır oldu ki neredeyse gündelik bir hal aldılar. İnsanlar artık bunlara üzülmüyor bile. Bu yüzden şunu anımsamak her zamankinden de önemli. İnsanlık tarihinde böylesi yoğunlukta bir olaya daha önce hiç rastlanmadı. Yüzlerce, binlerce insanın bu şekilde kendini kurban etme eğilimi gösterdiği bir dönem asla yaşanmadı. Bu olayı göreceleştirmek için kimi zaman değinilen hiçbir tarihsel koşutluğun bununla bir ilgisi yok. Söz gelimi Japon kamikazeleri o dönemde düzenli bir ordunun içinde doğmuşlar ve sadece Pasifik harekatının son yılında ortalığı kasıp kavurarak hükümetlerinin teslim olmasıyla saldırılarına kesin olarak son vermişlerdi. İslam aleminin geçmişine Haşhaşiler dönemine bakıldığında da bunların yandaşlarının her zaman hedef alınan bir kişiye saldırdıkları ve ayrım gözetmeksizin insan öldürmedikleri görülür. Yaşamlarını eylemleriyle özdeşleştirmeye, sonra da adam öldürmeye hazırdılar ama asla kendi yaşamlarını feda etmemişlerdi. Ve 200 yılda az sayıda suikast gerçekleştirmeleri göz önüne alındığında onların bugününün şehitlerinden daha çok Çarlık dönemindeki bazı Rus devrimcilere benzedikleri söylenebilir. Bu şehitleri azdıran umutsuzluk hali ne 1967'de ne 1948'de ne de Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda doğdu. Bu hiçbir olayın, hiçbir tarihin özetlemeye yetmeyeceği uzun bir tarihsel sürecin sonucuydu. Görkemli bir dönem yaşamış, ardından gücünü yitirmiş bir halkın tarihi söz konusuydu burada. 200 yıldan beri ayağa kalkmak istiyor ama her seferinde yine düşüyordu. Bozgunlar, düş kırıklıkları ve aşağılamalar birbirini izlerken Nasır çıktı ortaya. Onunla birlikte toparlanılabileceğine, halkın öz saygısına ve başkalarının hayranlığına yeniden kavuşabileceğine inanıldı. Yeniden, hem de öylesine akılda kalıcı, öylesine alçaltıcı biçimde yenilgiye uğrayınca, Araplar ve onlarla birlikte bütün İslam alemi her şeyi kesin bir şekilde yitirdikleri hissine kapıldılar. O zamandan beridir acı ve korkuya neden olan yürek paralayıcı değişimler yaşanıyor. Bir de bir inanç taşkınlığı var ki içerdiği umutsuzluğu pek de gizleyemiyor. Nasır'ın yaşadığı bozgun, ardından Eylül 1970'te 52 yaşında ölmesi, onun mirasını ele geçirmek için birbirleriyle yarışan farklı farklı siyasal tasarıların ortaya çıkmasını sağladı. Mısır'da iktidar, korkak ve etkisiz bir kişi olduğu düşünülen ama tersine gözü pek ve ateşli bir tavır sergileyecek olan Sedat'a kaldı. Ama onun seyrinde gözlemlenen en tuhaf olay bu değildi. Tarih boyunca her yerde asıl lider hayattayken etkisiz bir tavır sergileyen ama iktidara geldiklerinde kendilerini gösteren ardıllara sık rastlanmıştır. Güçlü adamlar çevrelerinde kendilerine karşı çıkmayan, onlara gölge etmeyen ve sıralarını en azından görünüşte sabırla bekleyen insanlar olmasından hoşlanırlar. Sedat söz konusu olduğunda akılda kalan en tuhaf olay onun Ekim 1973'te Süveyş kanalı boyunca beklenmedik bir saldırıyla İsrail ordusunun konumunu alt üst etmeyi başarmış olması da değildir. İsrail'de Yom Kipur, Mısır'da ise Ekim Savaşı olarak adlandırılır bu saldırı. Asıl tuhaf olan Nasır'ın başaramadığı şeyi başaran yeni reisin Arapların gönlünde önceliğinin yerini alamaması, hatta kimi çevrelerde alaya alınması, hakarete uğraması, siyasal açıdan karantinaya alınması ve en sonunda suikasta uğramasına neden olacak kadar zararlı gösterilmesidir. Çok tuhaf bir durum gerçekten de ama bir yandan da hassas meşruiyet sorununu incelemek isteyen biri için çok aydınlatıcı. Hala sarsıcı bir bozgunun etkisinde olan bir halk birdenbire yeni bir lider ortaya çıkıyor. Zafer değilse de saygıdeğer bir yarı başarı sağlıyor. Kendisinin övgülere boğulması, göklere çıkarılması, hiç zaman kaybetmeden ulusun en büyük kahramanları arasında sayılması gerekirken bunun tersi oluyor. Sedat bir ikon haline geldi ama Batılıların gözünde, Arap kamuoyunun değil. Araplar hiçbir zaman kendilerini onunla özdeşleştirmediler. ne Kasım 1977'de Kudüs'e yaptığı görkemli ziyaretten önce ne de sonra. Nasır'ın kusurlarına, yanlışlarına, bozgunlarına karşın ölümüne dek Arapların kalbinde sahip olduğu o içgüdüsel, neredeyse somut meşruiyeti asla edinemedi. Kuşkusuz Nasır'ın ardından geldiği için kızılıyordu Sedat'a. Tıpkı sırf hayran olduğu babasının yerini aldı diye annesinin yeni kocasından nefret eden bir çocuğun yaptığı gibi. Örneğin Fransa'da 1. Napolyon'dan sonra iktidarı ele geçirenlerin hepsi, özellikle de adı aynı olan hükümdar, onunla karşılaştırılmaktan kaçamamıştı. Büyük imparatorun saltanatının yıkıcı olması, bir bozgunla ve yabancı işgaliyle sona ermesi hiçbir şeyi değiştirmemiş, halk kendisine bir destan ve düş yaşatan, başkalarının hayranlığını kazandıran ve birazcık olsun gurur veren kişiye minnettar kalmıştı. Napolyon dönemi Fransa'nın dünya ulusları arasında en ön sırayı aldığı, silahları ve düşünceleriyle Avrupa'yı kendi çevresinde birleştirmeye çalıştığı son dönemdi. Nasır dönemi ise o kadar iddialı değildi ama Araplara hala olanaklı gelen şeyler dikkate alındığında ona benzer bir rolü vardı ve belleklerde son akın olarak yer etmiş durumda.